Yavuz Ohan, bu haftaki görüşmemize yankıları hala süren Adalet ve Kalkınma Partisi eski MYK üyesi Ayhan Oğan'ın sözleri vardı. Yeni bir devlet kuruluyor ve bunun lideri de Erdoğan olacak diye. O konudaki gelişmeler neler? Oradan başlayalım lütfen.
Aslında eski bir tartışmanın yeniden alevlendiğini gördük. Referandum öncesinde rejim değiştiği iddiası vardı muhalefetin ve onu sık sık dile getiriyordu. AK Parti'yi de muhalefet partileri arasında bu konuda ciddi polemikler de oluşmuştu. Bugüne gelindiğinde ise tartışmanın alevlenmesini sizin de söylediğiniz gibi AK Parti'nin eski MKYK üyesi Ayhan Oğan net bir şekilde dile getirince başladığını gördük tartışmanın yeniden. Yeni bir devlet kuruluyor, kuruyoruz. Bunun kurucu lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. İster kabul edin, ister etmeyin cümle buydu. Bunun üzerine tabii büyük fırtınalar koptu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son derece sert tepkisi oldu. Savcıları göreve çağırdı. Ama asıl dikkat çekici tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli bu bir densizlik dedi olay için. Ve Cumhurbaşkanı'nın devletin başı olarak bu olaya el koyması gerektiğini söyledi. AK Parti ise biraz daha alttan aldı ve önce bir parti açıklaması yapıldı. Mahir Ünal imzasıyla. Ve Mahir Ünal daha önce Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi bu ülkenin kurucusu Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nı yürüten Gazi Mustafa Kemal'dir sözleri, o açıklamada dikkat çekiciydi. Başbakan Binali Yıldırım da birkaç cümleyle bu meseleye değindi ve televizyonda yapılan bir yorumun AK Parti'yi bağlamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üstü kapalı olarak bir cümle etti ve dedi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bellidir, devlet tektir ve bunun üzerine bir tartışma da gereksizdir. Karadeniz turunda yaptı bu açıklamayı ve AK Parti Genel'inde bu mesele böyle kapandı derken Mahir Ünal'ın bir açıklaması daha oldu. Kişisel fikridir dedi Ayhan Oğan'ın sözleri için ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini. Çünkü CHP ısrarla savcıları göreve davet edince AK Parti'de de böyle bir yaklaşımın ortaya çıktığını gördük. Yani tartışma ciddi biçimde alevlendikten sonra şimdi biraz tansiyon düşmüş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebi savcıların devreye girmesi, Türkiye'nin birliğiyle, devletiyle, devletin bekasıyla ilgili bir söz söylendi ve bununla ilgili soruşturma yapılması gerektiği biçiminde. AK Parti ise bunun ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı diyebiliriz. Buna benzer bir cümlenin başka birisi tarafından edilmesi durumunda nasıl linç edildiği örnekleriyle anlatılıyor. Atılan bir tweet yüzünden insanların nasıl mahkemelerde ifade vermek zorunda kaldığı, hatta cezaevine girdiğine ilişkin örnekler de ortaya konuyor. Bunu bir AK Partili söyleyince niye savcılar harekete geçmiyor biçiminde eleştiriler de var. Şimdi bu meseleyi eleştirirken Mahir Ünal, Türkiye'de benzer tartışmaların seçimler yaklaştıkça daha da fazlalaşabileceğini söyledi. Atatürk Büstü'ne Urfa'da saldırı, Maçka Parkı'nda dekoltesi nedeniyle bir kadının parka alınmak istenmemesi ve benzeri olayların Cumhuriyet Halk Partisi'nin %48,5'luk hayır blokunu tahkim etmek için kullanılan bir materyal halinde olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bunun kullanıldığını söyledi. Tabii bu sözler de tartışma yarattı. Bir de sakallı polis mevzu var ki tamamen meselenin herhalde tartışmanın özünde yer alıyor. Yaklaşık iki karış sakalıyla poz verip işten atıldığını Twitter üzerinden duyuran bir polisti bu. Bunu da örnek gösterdi Mahir Ünal. Bu tip olaylarda CHP'nin %49,5'luk muhalefet bloğunu tahkim etmeye çalıştığını söyledi ama o polisi çalıştıran devlet bugüne kadar nasıl müsaade edildi böyle bir duruma diye soran muhalefet. Maçka Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik elemanları söz konusu. Urfa'daki olay zaten malum. Muhalefet buna da tepki gösterdi. Yani sanki muhalefetin elinde olan bir takım gelişmeler muhalefet tarafından kullanılıyor gibi, AK Parti tarafından yine bir mağduriyet söz konusu ama işin özünde iktidar var diyerek. Yani bir algıyla ilgili bir sürecin hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından yürütülmekte olduğunu görüyoruz ve hedefte de hep 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri var.
Evet, o konuya gelecek olursak 2019 seçimleri önemli gündem maddesi. Bu konudaki gelişmeler neler?
Aslında çok zaman var 2019'da ama bu işi en sıkı tutan parti AK Parti diyebiliriz. Genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli bir teşkilata uyarılarını dile getiriyor. Son yaptığı Karadeniz turunda da benzer bir durum söz konusuydu. Hatta yaptığı teşkilat toplantısına katılmayanlar olduğunu görünce yanındaki Milli Savunma Bakanı'nı, bölgenin milletvekili olan Milli Savunma Bakanı'nı da uyardığına ilişkin kulislerde konuşmalar vardı. Şimdi AK Parti'de bir takım il başkanlarıyla yolların ayrılacağı, teşkilatı yenileneceği, bir takım belediye başkanlarıyla yolların ayrılacağı, 2019'a giderken çok ciddi radikal değişiklikler yapılacağı konuşuluyor. Yenilemezsen yenilirsin sloganıyla hareket ediliyor. Ve özellikle büyük şehirlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kesin isim değişikliklerine gidilebileceğine ilişkin bilgiler var kulislerde. AK Parti'de böyle bir hazırlık var. Peki muhalefet ne yapıyor? İşte Temel Karamollaoğlu ortak aday olarak gösterildi. Saadet Partisi tarafından, Saadet Partisi'nin genel başkanı. Onun dışında bir takım şahsi olarak isimler hem CHP'nin içinden hem başka partilerin içinden hazırlık içinde olduklarını, nabız yokladıklarını görebiliyoruz bu isimlerin. Bunun dışında bir Meral Akşener'in kuracağı parti var. Bu da tabii siyasette dengeleri nasıl etkileyecek buna ilişkin tartışmalar devam ediyor ki Ekim ayının sonunda o partinin kuruluşu söz konusu. Orada yer alacak isimler, onların Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken ortaya koyacakları performans merakla bekleniyor. CHP'de ise Ankara'dan İstanbul'a yapılan yürüyüşün yarattığı heyecanın ayakta tutulması için başka bir takım etkinlikler hesaplanıyor. İşte Çanakkale'de Adalet Kurultayı yapılacak. Herkesin oraya katılmasına ilişkin davetler dile getiriliyor CHP sözcüleri tarafından. Adaletle ilgili söz söyleyecek olan herkese açık deniliyor. Yine parti amblemi olmayacak. Yine bir parti çatısı altında olmayacak. Sadece adalet arayanlar hangi partiye dahil olurlarsa olsunlar bu kurultaya katılabilecekler. Tabii kurultaya katılım Ankara-İstanbul yürüyüşünden sonra en önemli etkinliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ankara-İstanbul yürüyüşünde de HDP bu yürüyüşe katılıp katılmayacağı çok konuşulmuştu. Kurultayla ilgili de HDP içinde bir takım CHP'ye sıcak mesajlar veren sözcülerin olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle Demirtaş cezaevinden kurultayın desteklenmesi gerektiğini, Adalet Kurultayı'nın bütün demokratik güçler tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Bu mesajını bir vasıtayla kamuoyuna duyurdu. Sırrı Süreyya Önder, CHP ile HDP'nin muhalefetinin ortaklaşması gerektiğini söyledi. Yani birlikte hareket edilmesine ilişkin talebi ortaya koydu. Eğer AK Parti hükümetinin yaptıkları icraatlara müdahale edilmezse, Osman Baydemir, HDP'nin sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması bile sürpriz olmaz biçiminde bir değerlendirme yaptı. Van'da onlar da adalet nöbeti tutuyorlar. Bu hafta Van'da tutuyorlar. Geçen hafta İstanbul'daydı. Ondan önceki hafta Diyarbakır'daydı. Yani bir hareketlik var muhalefette de. Bir arayış söz konusu, bir ortak zemin arayış söz konusu 2019'a giderken. Asıl tabii kritik sorulardan biri seçim 2019'da mı olacak? Buna ilişkin de AK Parti içinde bir takım çalışmalar olduğu kulislerde konuşuluyor. Acaba 2018'in Mart'ında bu seçim olursa nasıl bir sonuç alınabilir? Ya da 2017'nin sonunda yapılabilir mi ki çok yakın bir tarih? Bütün bunların Cumhurbaşkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından, kurmayları tarafından, parti tarafından değerlendirildiği belirtiliyor ama bütün siyasetin motivasyonunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendiğini söyleyebiliriz. Uzun bir zaman olsa bile, ama o zaman ne kadar uzun olduğu da belli değil. AK Parti seçimleri erken alabilir. Buna ilişkin tartışmaların da alevlendiğini görüyoruz.
Yavuz Bey, son olarak medyadaki hareketliliğe değinelim. İşine son verilen gazeteciler var. Gazeteleri tarafından işten atılan gazeteciler, Nuray Mert gibi, Akif Beke gibi.
Evet, siyasette tansiyon bu kadar yüksek olunca bu tansiyonun medyaya yansımaları da söz konusu. Mesela son aldığı kararlardan birisi, meclise gönderdiği tasarılardan birisi hükümetin müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi. Bununla ilgili bir yazı kalemi aldı Cumhuriyet Gazetesi'nde Nuray Mert. Can Dündar Genel Yayın Yönetmeni olduktan sonra orada yazmaya başlamıştı. Bir değişimin olacağına ilişkin kendisine söz verildiğini de anlattı işine son verildikten sonra. İşte bu müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi destekledi. Bu laiklikle ilgili herhangi bir sıkıntı getirmez. İşte başka ülkelerde de kiliselerde nikahlar kıyılıyor diyerek bu tartışmanın ya da iktidara yüklenmenin yanlış yerden yapıldığını savunan bir yazı kalemi aldı. Birden hedef tahtasına oturtuldu. Cumhuriyet okullarının çok hassas olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Onlar son derece sert bir biçimde eleştirdiler. Hatta gazete içinden de eleştiriler geldi. Birkaç gün sonra da Nuray Mert'in görevine son verildi. Akın Atalay'ın da bu konuda muvaffakatının olduğuna ilişkin bilgiyi de Orhan Erinç Vakfın Başkanı olarak Nuray Mert'e iletmiş. Tabii bu işe son vermenin üzerine çok ciddi tartışmalar da oldu. 10 Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı, yöneticisi, muhabiri cezaevindeydi. Onlardan 6 serbest bırakıldı. 4'ü hala cezaevinde. Bir ifade özgürlüğünden bahsediliyor. Tam buna ilişkin ifade özgürlüğünün merkezinde, tartışmaların merkezinde olan Cumhuriyet'te böyle bir kovulma söz konusu olunca orada da bir tahammülsüzlük olduğuna ilişkin eleştiriler de dile getirildi. Ama Nuray Mert'in dile getirdiği fikirlerin birçok yerde zaten söylendiği, Cumhuriyet'te de söylenmemesi gerektiğini iddia eden yazarlar da oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin kendi içinden yazarlar, dışarıdan bir takım gözlemciler de Cumhuriyet okurları da oldu. Yani nasıl siyasette tansiyon yüksekse aynı şekilde medyada da yükseldiğini görüyoruz. Özellikle tartışmalı konularda karşılıklı tahammülün çok azaldığına şahitlik ediyoruz. Akif Bekir olayındaysa durum pek anlaşılamadı. Akif Bekir bir dönemin kudretli bürokratı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken en yakınındaki isimlerden birisiydi. Basın danışmanıydı. Görevi bıraktı. Doğan grubunda işe başlaması olay olmuştu. Nasıl işe başlar Doğan grubu gibi bir yerde diyerek. Özellikle muhalif kesim bunu çok eleştirmişti. Radikal gazetesinde yazmıştı. Ardından Radikal kapanınca Hürriyet alınmıştı. Son dönemde de gayet sert muhalefet yapan yazılar, muhalefet içeren yazılar kaleme almaya başlamıştı. İktidar kanadında da ciddi rahatsızlık yaratıyordu. Şimdi de işten atılması Akif Bekir'in gündemin en dikkat çeken gelişmesi biçiminde ve eleştiriliyor. Önce işe alınması eleştirilmiş Doğan Grubu'na, şimdi de atılması eleştiriliyor. Ama şunu görüyoruz, 2019'a giderken siyaset nasıl şekilleniyorsa, tansiyon yüksekse medyada da taşların yerinden oynayacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Bunlar da ilk işaretleri.